Aşk otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 17.
Alice elini kaldırdı. Bizi omzuna doğru attı. Adım adım yaklaştıkça vurdu. Şişe bardaklar, şekerlik, peçetelik hepsi birden yere düştüler. Sinek vız diye uçup havada bir daire çizdi. Alice kıpırdamadan durdu. Gözleriyle sineği izliyordu. Sinek tezgaha kondu. Atıldı, bir daha vurdu ama sinek tekrar havalandığında elindeki bezi fırlattı. Kendi kendine bu böyle olmayacak dedi. Sürünerek git, sürünerek. Ayaklarının altından yer kayıyordu. Elini uzattı tabureye, tutunup oturdu. Neredeydi bu? Vızıltısını duyuyordu. Kanatlarının çıkardığı öfkeli, sinir bozucu sesi. Ne de olsa bir yere bir zaman konacak diye düşündü. Midesinin içindekiler boğazına doğru yürüyordu. Sinek bir süre kavisler, sekizler, daireler çizdi durdu. Sonra odanın bir başından bir başına alçak uçuşlara başladı. Alice bekledi. Gözleri kararıyordu. Sinek tezgahın yanında piramit gibi yığılı duran mısır gevreği kutuların en üstündekine kondu. Tam M harfinin ortasına indi. Oradan da I'ya doğru yürümeye devam etti. Sonra hiç kıpırtısız durdu. Alice burnundan soludu. Bütün oda fır döndüğü halde sırf irade gücüyle sineğin etrafını net görüyordu. Sonra eli tezgaha uzandı ve parmakları tezgahın üzerinde ilerlemeye başladı. Sağ elini dikkatle kaldırdı. Sinek bir adım attı, sonra yine durdu. Kalkmaya hazırlanıyordu. Alice anladı. Havlayacağını sezdi. Vücudunun bütün ağırlığıyla atıldı. Islak bez karton kutuların üstüne indi. Kutular, bir dizi bardak, kase içindeki portakallar hepsi birden yerlere saçıldı. Tabii Alice de üstlerini. Oda kırmızı, mavi ışıklar saçarak döndü, döndü. Çenesinin altında yırtılan kutudan saçılan mısır gevrekleriyle yatıyordu Alice. Bir ara kafasını kaldırdı, sonra tekrar yere koydu. Sonsuz bir karanlığın içine yuvarlandı. Lokanta loş ve sakindi. Sinek masanın üstündeki kurmakta olan şarap gömünün etrafını dolaşıyordu. Bir an tehlike var mı diye etrafına bakındı. Sonra bilinçle duyargalarını tatlı, yapışkan şaraba daldırdı. 12. bölüm. Bulutlar kapkara ve ürkütücü bir şekilde her şeyin üstüne mor bir karanlık gibi çöktü. San Juan Vadisi'ndeki koyu yeşiller siyaha, daha açık yeşiller ıslak bir maviye dönüştü. Sevgili karayolunda sarsıla sarsıla ilerliyor, üstünü kaplayan alüminyum boya silahların o soğuk görüntüsüne benziyordu. Daha ileride güneye doğru bir bulut kümesi diğerlerinden ayrıldı, yağmur olarak düşmeye başladı. Otobüs biritlerin dükkanının önündeki benzin pompalarına yaklaşıp durdu. Küçük boks eldivenleri, bebek papucu, pandül gibi bir ileri bir geri sallanıp duruyordu. Otobüs durduktan sonra Juan yerinden kalkmadı. Motora bir daha gaz verdi, sesini dinledi. Sonra içini çekti ve kontağı kapattı. Van Brunt, burada ne kadar kalacağız diye sordu. Juan, ben şöyle bir gidip köprüye bakayım dedi. Hala yerinde duruyor. Juan, biz de öyle dedi. Levyeyi çekip kapıyı açtı. Biri ter kapıyı açıp otobüse doğru geldi. Juan'la el sıkıştılar. Biraz geç kalmadın mı? Sanmam, saatim geri kaldıysa bilmem. Pimpas otobüsten atlayarak yanlarına geldi. Sarışın otobüsten inişini kaçırmamak için önden atlamıştı. Coca-Cola'nız var mı diye sordu. Brit yok, birkaç şişe Pepsi'miz var. Bir aydır Coca-Cola gelmiyor. İkisi de aynı zaten. Hangisi Pepsi, hangisi Coca-Cola ayıramazsın dedi. Şu an köprü ne alemde diye sordu. Mr. Brit başını salladı. Eli kulağında. Sen de bir bak, ben durumu beğenmiyorum. Herhangi bir çatlak var mı? Brit tümüyle gidebilir dedi. Bir taraftan da uçlarını birbirine sürtüyordu. Üstünde öyle yük var ki zavallı sanki ağlıyor. Gel bir bakalım. Mr. Pritchard ile Ernest, sonra Mildred, peşinden gelen Norma ile Camille otobüsten indiler. Camille profesyoneldi. Pimples hiçbir şey göremedi. Pimples, Pepsi Cola var dedi. İster miydiniz? Camille Norma'ya döndü. Norma'nın kendisi için değerini anlamaya başlamıştı. Sen de bir şey içmek ister misin diye sordu. Norma, olsa da olur dedi. Pimples düş kırıklığını göstermek istemedi. Brady ile Juan yoldan köprüye doğru gidiyorlardı. Juan başını arkaya çevirerek, biz köprüye bakmaya gidiyoruz dedi. Mrs. Pritchard otobüsün basamağından seslendi. Sevgilim, bana içecek bir şey getirir misin? Başka bir şey yoksa su da olur. Ayrıca şey nerede diye de soruver. Norma arkada dedi. Brit köprü yolunda Juan'la yan yana yürüyordu. Hemen her yıl çökecek diye beklerim dedi. Şöyle doğru dürüst bir köprü yapılsa da ben de yağmur yağdığında rahat rahat uyuyabilsem. Yatakta bile yağmurun damdaki sesini dinler, köprüden gelecek gümbürtüyü beklerim. Çökerken ne biçim bir gümbürtü çıkaracağını tahmin edemiyorum. Juan ona güldü. İşte onu ben biliyorum dedi. Çocukken Torreon'u anımsıyorum. Geceleyin patlamaları dinlerdik. Savaş demekti bu. Sanki savaşı severdik ama bu babamın bir süre evden gitmesi anlamına gelirdi. Zaten son gidişinden sonra bir daha dönmedi. Galiba başından beri bunun böyle olacağını biliyorduk. Brit ne oldu babana dedi. Bilmiyorum, birisi vurdu herhalde. Vuruşma oldu mu evde oturamazdı. Mutlaka katılacaktı. Ne için çarpıştığı da önemli değildi. Eve geldiğinde anlatılacak bir sürü öyküsü olurdu. Juan güldü. Bize Pankovilla'yı anlatırdı. Bize anlattığına göre günün birinde bir kadın Pankovilla'ya sen benim kocamı öldürdün. Şimdi çocuklarımla ben açlıktan ölmek üzereyiz demiş. O zaman villanın pek çok parası vardı. Kendi basım evleri vardı. Kendi basım işlerini kendi yapıyordu. Muhasebecisine şu zavallı kadına 20 pesoluk banknotlardan 5 kilo şeki ver demiş. O kadar çok parası vardı ki sayamıyordu bile. Kadına hemen para bası verdiler. Sonra banknotları telle bağladılar. Kadın da çıktı gitti. O sırada bir çavuş, "Generalim, biz o kadının kocasını öldürmedik. Sarhoştu, yakaladık, deliye tıktık." demiş. Onun üzerine Panço, "Gidin hemen herifi temizleyin. Kadını düş kırıklığına uğratmayalım." demiş. Brit, "Ben bundan bir şey anlamadım." dedi. Şu an güldü. "Biliyorum, Panço'yu da onun için severim zaten. Aman Tanrım, ırmak setin altını bayağı oymuş. Biliyorum, telefonla haber vereyim dedim. Kimseyi bulamadım. Tahta köprünün üstünde bir süre yürüdüler. Şu an ayağı köprünün zemine değdiği zaman altındaki suların titreşimini duyuyordu. Köprü titriyor, sallanıyordu. Kalasların içinde bir uğultu vardı ki suyun gürültüsünden daha korkunçtu. Şu an köprüden aşağı baktı. Payandalar sulara gömülmüş, ırmak etraflarından köpürerek akıyordu. Bütün köprü adeta titriyor, inliyordu. Onlar köprüde etrafa bakarken koskoca bir meşe ağacının sulara kapılarak sürüklendiğini gördüler. Ağacın gövdesi çarptığında bütün köprü sarsıldı, ağlar gibi sesler geldi. Ağaç suların altında kalan payandalara takılmıştı. Köprünün altından çığlık gibi kopma sesleri geldi. İki adam hızla kendini köprü başına attı. Şu an ne kadar çabuk yükselir diye sordu. Saatte tam 25 santim. Belki biraz iner, belki sele dönüşür. Şu an payandalara baktı. Gözleri su yüzeyine yakın tahta civatalara ilişti. Geçebilirim herhalde dedi. Hızla geçersem olur ya da yolcuları yürüyerek karşıya geçiririm. Ben de otobüste gider onları karşıdan alırım. Köprü nasıl acaba? Brit bilmiyorum dedi. Telefon etmeye çalıştım ama kimseyi bulamadım. Haydi diyelim ki bunu geçtin. Öbürüne geldin ki göçmüş, tekrar geriye döneceksin. Ya o zamana kadar bu da göçerse? İki köprü arasında sıkışıp kalırsın. Yolcularla başın derde girebilir. Ne yapsam yolcularla başım derde girecek. Hele bir tanesi var ki. Yok, iki tane var. Ne yapsan gürültü çıkarıyorlar. Başıma geleceği bilirim ben. Van Brunt diye birini duydun mu? Ha, o köpü oğlumu. Evet, tanırım. Bana 37 dolar borcu var. Ona yonca tohumu satmıştım. İyi çıkmadığını iddia etti ve de parayı ödemedi. Bütün memlekete böyle borçları vardır onun. Aldığı hiçbir şey iyi değildir. Ben ona verisiye şeker bile vermem. Allah bilir tatlı değil der, para vermez. Yoksa otobüste o da mı var? Evet, var. Bir de Chicago'dan biri var. Büyük iş adamıymış. Eğer işler kendi istediği gibi olmazsa epey baş ağrıtacak bir adam. O halde kararını önceden vermelisin. Şu an ürkütücü gökyüzüne baktı. Herhalde yağmur yağacak sonunda. Bütün tepelerde zaten dolu olduğuna göre bütün bu sular ırmağa boşalacak demektir. Hadi bunu geçtik diyelim. Geriye dönüş ihtimalim nedir? Aşağı yukarı %10. Karın nasıl? Pek iyi değil, dişi ağrıyor. İnsan dişlerine bakarsa kârlı çıkar. Her 6 ayda bir mutlaka dişçiye gitmeli. Şu an güldü. Biliyorum dedi. İyi de sen bunu yapana rastladın mı hiç? Bir de tüyo dedi. Şu anı severdi. Onu yabancı bile saymazdı. Şu an ben de rastlamadım dedi. Yolcularla sürtüşmemenin bir yolu daha var. Nedir o? Bırak kendileri karar versinler. Demokrasi bu demek değil mi? Bak görürsün, kavga etmeye başlayacaklardır. Kendi aralarında kavga ederlerse bir şey olmaz. Bak, bunda haklısın. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Kim ne derse desin Van Brunt mutlaka aksini söyleyecektir. Bu herif bugün referandum yapılsa İsa Efendimizin geri gelmesine bile karşı çıkar. Boşver, zararsız o. Ama idare etmesini bilmek gerekir. Bir zamanlar bir atım vardı. Öyle huysuzdu ki gemi sağa çevirsem o sola dönerdi. Kandırdım onu. Hepsini ters yaptım. O da kendi dediği oluyor sandı. Her şeyin tersini söyleyerek Van Brunt'a bile istediğini yaptırabilirsin. İyi halde ben de şu 37 dolar borcunu sakın ödeme diyeyim. Kim bilir, belki de işe yarar. Irmak taşmamış, civatalar sağlam. Bakalım yolcular ne diyecek. Dükkanda Pimpus kendini aldatılmış gibi hissetti. Sanki normalde Camille birer Pepsi almak zorunda bırakılmıştı. Ama kabahat Norma'da değildi. Camille onu kullanıyordu. Norma çok keyifliydi. Ömründe hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Şu güzel yaratık ona iyi davranıyordu. Dost olmuşlardı. Gerçi beraber otururuz dememişti ama dur bakalım demişti. Nedense bu Norma'ya güven vermişti. İnsanlar Norma'ya hiç iyi davranmamışlardı. Önce pek iyi demiş, sonra da sıyrılıp gitmişlerdi. Ama bu Norma'nın benzemek istediği kız ona belki dur bakalım demişti. Hayalinde birlikte oturacakları apartman dairesini görür gibi oluyordu. Kadife kaplı bir kanepeleri olacak, onun önünde de küçük bir kahve masası bulunacaktı. Perdeler şarap rengi kadifeden. Tabii bir de radyo gramofon karışımı müzik dolabı olacak, bir sürü plaklar alacaklardı. Bunun ötesini düşünmek istemiyordu. Fazlasını düşünürse tılsımın bozulacağına inanıyordu. Kanepenin rengi elektrik mavisi olsa iyiydi. Kola bardağını kaldırdı, tatlı, yakıcı içitin gırtlağından aşağı inmesine izin verdi. Yutkunurken üzüntü tam yüreğinin ortasına çöreklendi. İçinden olmayacak, asla olmayacak diye sızlandı. Bu işte bozulacak ve ben her zamanki gibi yapayalnız kalacağım. Gözlerini sımsıkı kapadı, ellerinin tersiyle sildi. Gözlerini tekrar açtığında iyileşmişti. Beceririm diye düşündü. Yavaş yavaş kendime bir kat düzerim. Eğer sonunda işleri iyi gitmezse hiç değilse elimde evim kalır. Üstüne hem bir ağırlık çöktü hem de bir iyimserlik. Eğer bunlardan biri gerçekleşirse tadıma doyum olmaz. Umutlanmayacağım. Umutlanırsam sonunda üzülürüm. Pimpas, öyle çok planım var ki dedi. Radar kursuna gidiyorum. Bu bana önemli bir gelecek sağlayacak. Radardan anlayanın sırtı yere gelmez. İnsanın geleceğini düşünmesi gerekir değil mi? Bazıları geleceklerine önem vermezler ama yerlerinde sayarlar. Kabil'in dudaklarında bir gülümseme dolaşıyordu. Bunda haklısın dedi. Şu çocuktan bir kurtulsam diye düşündü. Fena birine benzemiyordu. Yine de ondan kurtulmalıydı. Sanki kokusunu alıyordu. Pepsi'ye teşekkürler dedi. Gidip bir elimi yüzümü yıkayayım. Sen de gelir misin Norma? Norma'nın yüzünde bir bağlılık ifadesi belirdi. Aa evet dedi. Ben de bir elimi yüzümü yıkasam iyi olur. Camille'in söylediği her şey güzeldi. Kibardı ve iyiydi. Norma içinden kutsal İsa ne olur yardım et istediğim olsun diye dua etti. Mrs. Pritchard limonatasını yudumluyordu. Hazır limonata olmadığından yapılması biraz uzun sürmüştü. Mrs. Pritchard manav kısmındaki limonları göstermiş, hatta sıkmayı da teklif edince Mrs. Bree'de limonatayı yapmaktan başka çare kalmamıştı. Mrs. Pritchard nedense şişelerde beklemiş meşrubatı içemiyorum diye açıkladı. Ben saf meyve suyunu seviyorum. Bu kadar kibarlık karşısında Mrs. Bree yelkenleri indiriverdi. Mrs. Pritchard bir yandan limonatasını yudumluyor, bir yandan da raftaki kartpostalları inceliyordu. San Juan de la Cruz'daki mahkeme binası, San Ysidro'da içmelerin yanına yapılmış otelin resimleri vardı. Romatizmalılarına uğradığı olan bu otel, sularıyla şifa saçıyordu. Kartpostalda otel içme diye gösterilmişti. Hediyeliklerin içinde başka şeyler de vardı. Renk renk alçıdan yapılmış köpekler, içi şeker dolu cam tabancalar, parlak şişko taş bebekler, içinde konserve Kaliforniya meyveleri dolu şık Redwood ağacından kutular. Ayrıca ışık yanınca abajurların rengi değişen, böylece orman yangınlarının ve yelkenli gemilerin yüzüşünün daha canlı göründüğü lambalar vardı. Ernest Horton da tezgahın başında durmuş, sunulanları beğenmeyerek bakıyordu. Mrs. Pritchard'a bazen elimdekilerle ben de bir hediyelik eşya dükkanı açsam diyorum. Şunlar piyasada o kadar çok görüldü ki artık kimse almıyor. Benim şirketim ise yeni fikirler üretiyor dedi. Mr. Pritchard başını salladı. Ne iş yaptığını bilen bir şirketle çalışmak insana güven verir dedi. Ben de bunun için beraber çalışalım diyorum. Bizimle çalışırsan aynı güveni duyarsın. İzninizle gidip çantamı alayım. Çantamda henüz halka sunulmamış ama piyasaya çıktığında kapış kapış gidecek bir şey var. Birkaçını belki burada bırakabilirim. Çabucak gidip çantasını aldı, açtı, içinden karton bir kutu çıkardı. Ambalaj gayet sade, gördüğünüz gibi. Sürpriz burada. Kutuyu açtı, içinden 30 santim boyunda mükemmel bir tuvalet maketi çıktı. Rezervuardaki küçük zinciriyle ve oturulacak yerin üstündeki tahta görüntüsü veren parçasıyla tam bir tuvaletti. Mrs. Bree tezgahın arkasına geçti. Bütün alışverişleri kocam yapar dedi. Onunla görüşmeniz gerekecek. Ernest biliyorum dedi. Ben sadece bakmanızı istiyorum. Bunun reklama ihtiyacı yok. Kendisi reklam zaten. Mr. Pritchard ne işe yarıyor diye sordu. Ernest bir bakın dedi. Küçük zinciri çekti. Birdenbire kahverengi bir sıvı tuvalet çukuruna boşaldı. Bu çukur yanları kaldırılınca bir bardak oluyordu. Bir kez çekince tek, iki kez çekince duble oluyor diye övündü. Mr. Pritchard viski diye bağırdı. Ernest rom da olur brandy de dedi. Ne isterseniz koyun. Bu kısmını siz dolduruyorsunuz. Garantili plastikten yapılmıştır. Herkes bayılıyor. Şimdilik ben 800 adet sipariş aldım. Harika bir şey. Millet gülmekten bayılıyor. Mr. Pritchard, gerçekten çok ilginç dedi. Kim akıl ediyor bunları? Buluşlar bölümümüz var. Herkes oraya aklına gelenleri bildirir. Bu fikir Büyük Göller bölgesindeki satıcımızdan geldi. Çok parlak bir ikramiye alacak demektir. Şirketimiz fikir sahibi elemanlarına satıştan %2 pay verir. Mr. Pritchard, gerçekten ilginç diye tekrarladı. Charlie Johnson'ın bunu ilk gördüğü zaman ne yapacağı gözlerinin önüne geldi. Charlie hemen fırlayıp bundan bir tane de kendisi almak isteyecekti. Mr. Pritchard, kaça satıyorsun bunları diye sordu. Bir kandı fiyatı 5 dolar ama izin verirseniz size bir öneride bulunmak isterim. Bir başka modelimiz var ki onu 27 dolara satıyoruz. Mr. Pritchard dudaklarını yaladı. Ernest, ama alacağınız mala bakın diye devam etti. Bu İçki doldurulacak kısmı ise eski viski fıçılardan yapılmıştır. Bu surette tadın bozulması diye bir sorun çıkmaz. Zincir ise gerçek gümüştendir. Zincirin ucundaki topuz Brezilya elmasıdır. İçki bölmesi porselendir. Gerçek tuvalet yapılan porselenden. Tuvalet tahtası ise tik ağacındandır. Kutunun üstünde gümüş bir levha vardır. Eğer bir kulübe ya da vakfa armağan edecekseniz üzerine sizin adınız yazılır. Mr. Pritchard çok hesaplı gibi duruyor dedi. Kararını vermişti. Böylelikle Charlie Johnson'ı geride bırakacaktı. Bu tuvaletlerden birini Charlie'ye verecek, gümüş levhaya da ünlü Amerikan pezevengi Charlie Johnson'a, Elliot Pritchard'dan yazdıracaktı. Bundan sonra Charlie istediği kadar övülsündü. Herkes buluşun kimden geldiğini bilmiş olacaktı. Yanınızda fazla var mı diye sordu. Yok, ısmarlamanız gerekiyor. Mrs. Pritchard yavaşça yaklaştı, lafa karıştı.
Ayrım sonu.